Ayrım 33, sayfa 310. Ağaçların arasından yeşil yağmurluklar giymiş, sırtlarında çantalarıyla iki yürüyüşçü göründü. Koyu renk saçlı bir kız ile sarışın bir genç. 20'den küçük gösteriyorlardı. Raşit ne zamandır ormanda olduklarını, onu izleyip izlemediklerini düşündü. Çift 10 metre ötede açıklığa giden dar yolda durdu. Raşit yollarının üstündeydi. Geçmek için yanından dolanmaları gerekecekti. Ormanda bir yabancıyla karşılaşmaktan rahatsız olmuş gibiydiler. Kız birden çocuğun kolunu tuttu. Delikanlı gergince gülümsedi. Merhaba. Raşit cevap olarak başını salladı. Delikanlı şimdi ne diyeceğini bilmez halde çaresizce bakınıyordu. Raşit'e ve arkasından piknik masasına baktı. Masanın üstündeki dizüstü bilgisayar mı bayım? Raşit yine başını salladı. Hey, bir de uydu anteni var değil mi? Evet, harika bir şey. Gençler yürümeye davrandı ama Raşit'in elindeki makineliği gören çocuğun gözleri korkuyla parladı. Elinizdeki silah mı bayım? Raşit bu kez cevap vermedi. Akrebi doğrulttu. Chesapeake, 14:55. Carla, mutfak penceresinin yanında durmuş, gittikçe koyulaşan bulutlara ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmura bakıyordu. Hava keyfini düzeltecek gibi değildi. Döndü. İskemleye oturdu. Karmaşık düşüncelerle dolu kafasını kavuşturduğu ellerine dayadı. Nikolay hala dinleniyordu. 5 dakika önce alnına dokunduğunda cayır cayır yandığını hissetmiş, ateşi düşürmek için de buzdolabından çıkarıp deniz havlusuna sardığı buzları adamın alnına koymuştu. Havluyu sıkmak için mutfağa döndüğünde korkuyla sarsılmıştı. Bir kabusun ortasında tuzağa düşmüş gibiydiler. İçini korkunç bir dehşet duygusu saydı. Artık damgalı bir kadın olduğunu farkındaydı. Bugün olanlardan sonra Amerikalılar kim olduğunu öğreneceklerdi. Nereye giderse gitsin, plan nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bulacaklardı onu. Peşine düşecekler, hapse atacaklar, belki de öldüreceklerdi. O zaman Joseph'e ne olacaktı? Zaten babasını kaybetmişti. Onunla kim ilgilenecekti? Oğluna duyduğu sevgi öylesine yoğundu ki dünyada tek başına kaldığını, 30 yılını küçücük bir hücrede geçireceğini bilmek yüreğini dağılıyordu. Ağlamak istiyordu ama gözyaşlarını tutmaya çabaladı. Birkaç dakika boyunca çılgın bir düşünceye kapıldı. Polise telefon edip teslim olur her şeyi anlatırsa. Böyle bir şey yapsa Nikola'yı ölüme mahkum etmiş olurdu. Tıpkı Joseph'i ölüme mahkum edeceği gibi. Bu iki sonucu düşünmek bile genç kadını öylesine bir umutsuzluğa itti ki yıkılmak üzere olduğunu sandı. Ne kendi oğluna ne de Nikola'ya ihanet edebilirdi. Onu bir kez derinden sevmişti. Hayatının Moskova ile ilgili o bölümünü herkesten saklamıştı, kocasından bile. Evlenmek için Lübnan'a döndüğünde Nikola'yı unutmaya çalışmış, Joseph doğduktan aradan yıllar geçtikten sonra Moskova'da geçirdikleri günleri kafasının gerisinde bir yerlere atmayı başarmakla birlikte Nikola'yı hiç unutamamıştı. Nasıl unutabilirdi ki? Sırrını uzun zaman saklamayı başarmıştı. Ama Joseph'i her gördüğünde, sesini her duyduğunda aynı şeyi hatırlamak zorunda kalıyordu. Oğlu Nikola ile Moskova'da geçirdikleri son gecenin meyvesiydi. 2 hafta sonra Sur'a döndüğünde Michael ile evlenmişti. Kocası hiçbir zaman bilmemiş, Carla cesaretini toplayıp anlatamamıştı. Hayatında bir yalanla yaşamış, Michael ölene kadar Joseph'i kendi oğlu bilmişti. Sırrını yüreğinin derinliklerine hapsetmişti. Oysa Joseph'in bir aşk kazası olmadığını biliyordu. Gerçekte Nikola'yı öylesine güçlü bir tutkuyla istemişti ki, ondan ayrılmanın acısını unutturacak tek şey onun çocuğunu doğurmaktı. Onun çocuğuna hamile kalmak istemiş, hamile kalmak için uğraşmıştı. Ve onu, Sur'da kapının eşiğinde dururken gördüğü gün, aradan bunca yıl geçmiş olmasına, çok şeyin değişmesine rağmen bütün anıların canlandığını hissetmişti. Moskova gibi değildi tabii. Bir daha öyle olamazdı zaten. Ama sevginin hala canlı olduğunu, birbirlerinin yanındayken paylaştıkları kıvılcımın Nikola'yı derinden seven yanının hep var olacağını anlamıştı. Ama sırrını açmak hem bunca yıldan sonra neye yarardı? Bu düşünceleri bir kenara itip içinde bulunduğu çıkmazla uğraşmaya çalıştı. Aslında karşısında tek bir seçenek kaldığının farkındaydı. Devam etmek, rolünü tamamlamak. Joseph'in yaşaması ve serbest kalması için tek çıkar yol buydu. Hem bu durumda bile başarı ihtimali küçücüktü. Yapabilir miydi? Kendi oğlunun yaşaması uğruna 500.000 insanın öldürülmesine yardım edebilir miydi? İşkence çekiyordu. O dakikaya kadar ayakta durmasını sağlayan neyse o anda kayboldu. Omuzları sarsıldı. Öne doğru eğilip yüzünü ellerinin arasına sakladığında koyu renk gözlerinde sadece korku vardı. Kesik hıçkırıklar vücudunu kasıyordu. Sevgili küçük Joseph'im, sana ne yaptım? Arkasında bir ses duyup döndü. Nikolay kapının eşiğindeydi. Ölü kadar solgun, sendeleyerek yürümeye çalışıyordu. Yaranın yeniden kanamaya başladığını, pansumanın üzerine bastırdığı parmaklarının arasından kan sızdığını dehşetle gördü. Nikolay. Yanına koşarken adam devrildi. 38 Washington DC 14:50 Sayın Başkan, harika görünüyorsunuz. Gerçekten harika. Sizi uzun zamandır bu kadar iyi görmemiştim. Albrown yüzü ışıldayarak, yürürken bile iltifatlarını kesmeyerek başkanın elini sıkmak için atıldı. Bana bunun sırrını açıklamalısınız. Yoksa çiftliğinizde birkaç gün geçirmem mi gerekiyor? Andrew W. Booth, belediye başkanının elini sıktı. Başkanın gözünün içine bakacak kadar yakına gelen Brown, yağcılıkta fazla ileri gittiğini fark etti. Sanki korkunç bir baskı altındaymış gibi başkanın yüzü donuk, uykusuzluktan gözleri kıpkırmızıydı. Dalgınca Brown'u siyah deri kanepeye götürdü. Otur al, seni gördüğüme sevindim. Özel oda, oval ofisin hemen yanındaydı. Başkan yakın arkadaşlarını ya da aile dostlarını bu rahat ve sıcak odada ağırlıyordu. Büfenin üzerinde bir çift parlatılmış Texas boğası boynuzu, duvarlarda da başkanın bir F-14 avcı uçağının kokpitinde yedek subay üniformasıyla otururken ya da ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte gösteren fotoğraflar asılıydı. Kahve getiren garson çekildi. Böylesine çabuk gelebildiğin için teşekkürler al. Rica ederim Sayın Başkan. Brown ceketinin düğmelerini açtı, arkasına yaslandı. Rahatlamış, heyecanı ve güveni azalmamıştı. Yüzünde geniş bir tebessüm vardı. Demek sonunda DC'nin ihtiyacı olan yarım milyar dolar için onay vermeyi kabul edeceksiniz. Kahve fincanını asabi bir tıngırtıyla masaya bırakan başkanın yüzü kasıldı. Seni buraya çağırmamın nedeni onayımla ilgili değil al. Korkarım çok da daha ciddi bir sorun var. Brown'un yüzünde hemen bir hoşnutsuzluk ifadesi belirdi. Tebessümü kayboldu. Kaşları şaşkınlıkla kalktı. Fincanını bıraktı. Açıklar mısınız Sayın Başkan? Çok rahatsız edici bir krizle karşı karşıyayız al. DC ile ilgili bir kriz. Bana kalırsa başkentin karşılaştığı en korkunç kriz. Başkanın alnı endişeden kırış kırış, sesi korku yüklüydü. Brown omuzlarını silkti. Karşısında oturan gergin adamı rahatlatmak için gülümsedi. Washington geçmişte de krizden yana nasibini aldı Sayın Başkan. Durmadan bir sorunu çözüp yenisine dalmaya alıştı. Hepsini aşıp ayakta kalmayı becerdi. Bunu da aşacağından eminim. Başkan Brown'a çaresiz gözlerle baktı. Yanılıyorsun Al. Galiba başkent bu krizden ayakta çıkamayacak. Maryland 15:55 Baltimore ile Washington arasındaki Fort Meade'de binbaşı Chet Kilgour sıkıntılı bir gün geçiriyordu. C-5 nakliye uçaklarının kumandasında 3000 saatten fazla geçirmiş eski hava kuvvetleri pilotu daha sonra meslek hayatını Ulusal Güvenlik Ajansı'nda sürdürmeye başlamıştı. Florida'da bir haftalık tatilden sonra işe geri döndüğü ilk gün gerçekten de iyi başlamamıştı. Önce vardiyasındaki bilgisayar terminallerinden ikisi güç kaynaklarında meydana gelen bir sorunla durmuş, daha sonra öğle vaktinde binanın o bölümündeki devre kesicinin neden olduğu elektrik arızası sistemlerin yeniden başlatılmasını gerektirmişti. Üstüne üstlük bir otomobil kazasında çatlayarak aktif pilotluktan ayrılmasına neden olan omuriliğinin aşağı bölümündeki 14 omur her zamanki gibi ağrımaya başlamıştı. Yarım saatten bu yana bürosunda yerde yatıyor, aldığı ağrı kesicilerin etkisini göstermesini bekliyordu. Yuttuğu iki motrin sızıyı ancak azaltmıştı. Efendim, bir dakikanız var mı? Sorun nedir Joe? Kilgour sendeleyerek yaklaşan çavuş Joe Remoro dizüstü bilgisayarındaki kelime işlem programına eğildi. Efendim, Washington bölgesinden yapılacak herhangi bir iletimle ilgili talimat almıştık ya. Ne olmuş? Yarım saat önce kısa bir iletim yakaladım. Sivil iletişim mi? Öyle de olsa bunun gibisine daha önce hiç rastlamadım. Temiz bir kayıt alabildin mi? Öyle sanırım. Bilgisayardan geçirmesi için yüzbaşı Donaldson'a ilettim. Birkaç dakika önce yüzbaşıyı yeniden aradım. İlk belirlemelere göre çok karmaşık bir biçimde şifrelendiğini ve açılmasının çok güç olacağını söyledi. Yerini belirleyebildin mi? Çok hızlıydı efendim. Nereden geldiğinden bile emin değilim. Washington ya da Timbuktu bile olabilir. İletim 2 saniyeden uzun sürmedi. İlginç. Neyse, frekansa bir işaret koyup ötekilere dağıtalım. Yeniden yayına başlarsa belki yerini belirleyebiliriz. FBI Genel Merkezi, Washington DC, 16:05. Hoover binasındaki toplantıyı FBI Başkan Yardımcısı Matthew Cage istemişti. Kırklarının sonuna yaklaşmış, çelik grisi saçlı yakışıklı bir adamdı Cage. Toplantıya 3 kişi katılıyordu. Cage, Tom Murphy ve Washington Bölge Bürosu Şefi George Canning. Masanın başında oturan FBI Başkan Yardımcısı soğukkanlılığıyla ünlenmişti. En ciddi krizlerde bile bir kaya gibi sağlam dururdu. Oysa Manville sitesinde olanları Murphy'den dinledikten sonra öfkeden mosmor kesilmişti. Şüphelilerin buhar olup uçtuklarına inanamıyorum. Efendim, Ajan Morgan'ın mesajından 5 dakika sonra helikopterler havadaydı diye cevap verdi Murphy. 20 dakikada olay yerinden 1 mil ötede barikatlar kurmuş, 100'den fazla ajan görevlendirmiştik bile. 45 dakikada olduğunda aranmadık sokak, geçit, resmi bina kalmamıştı. Arama çalışmaları hala da devam ediyor. Blok blok ev ev araştırıyoruz. Emin olun, adamların ellerinden geleni yaptılar. Ama yine de bir şey bulamadılar, öyle değil mi? Dedi Cage karşılık olarak. İpucu falan. O üçünün hangi yöne gittikleri konusunda bir belirti. Yok efendim. Hey tanrım Tom. Milyonlarca dolarlık malzeme ve personel masrafıyla ülke tarihinin en büyük insan avına girişmişiz. Yine de adamlar avucumuzun içinden kaçıp yok oluyor. Patronun ne diyeceğini hiç düşündün mü? Ya da başkanın? Efendim, sitenin ziyaret edilmesi gerçekten çok büyük bir rastlantıydı. Depo alanında çalışan o çocuk o gün Honda'nın içinde gördüğü kişinin Raşit olduğundan bile emin değildi. Adamların bir sorunla karşılaşacaklarını düşünmediler. Ama sorun çıktığında da yapmaları gereken neyse onu yaptılar. Kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Büyük rastlantı ya da değil, yüzümüze gözümüze bulaştırdık işte. Buna fiyasko denir. Cage not almak için kullandığı kalemi hırsla fırlattı. Kötümserliği odaya hakim olmuştu. Peki şimdi ne yapıyoruz? Teröristlerden biri kaçmadan önce Raşid'in dairesinde bir yangın bombası patlattı. Bana kalırsa ipucu bulmamızı önlemek için düşündükleri bir tedbir. İtfaiye yangını öteki dairelere sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Ama daire çok hasar görmüş. Adamların bir şeyler bulmak umuduyla ne varsa araştırıyorlar. Ama bu epey zaman alacak efendim. Komşular? Komşular Raşid'i neredeyse hiç görmemiş. Yalnız biriymiş. Kapıcı bile onu haftada bir ya da iki kez görüyormuş. Her seferinde de Raşit arabayla çıkıyormuş. 3 ay önce bir yıllık kira kontratı imzalamış. Banka ve ev sahibini araştırıyoruz. Gorav ile o kadın son bir hafta içinde kapıcı o ikisini iki kere siteye girerken görmüş. Ondan önce 2 ay boyunca da kadın bir ya da iki kere gelmiş. Sorguladığımız komşular ne Gorav'i ne de kadını daha önce görmediklerini söylüyor. Çatışmayı pencereden izleyenler de bilmediğimiz bir şey anlatmadı. Kadının kim olduğu konusunda bir fikrimiz var mı? Çalışıyoruz efendim. Şu anda ajanlarımız ehliyetindeki adrese gidiyorlar. İşin ilginç yanı binbaşı kör sanki onunla bir yerde tanıştığını, en azından daha önce Gorev'in yanında gördüğünü sanıyor. Emin değil. Arabada ya da dairede parmak izlerine rastlarsak kim olduğunu çıkarabiliriz belki. Raşid'in arabası nerede? Garajı çekildi. Uzmanlar sökmeye başladı. Ama nasıl kaçtığını hala bilmiyoruz, öyle değil mi? Hayır efendim, bilmiyoruz. Helikopterler Morgan'ın çağrısını izleyen 15 dakika içinde sitenin çevresinde 5 millik bir dairede lacivert Explorer'a benzeyen 6 araba belirlediler. Yerdeki bilimlerimiz her birinin gittiği yere kadar izledi. Sonra sürücüler ile yolcuları sorguya çekti, otomobilleri aradı. Hepsi de temiz çıktı. Ne insanlarda ne de arabalarda kuşku çekecek bir şeye rastlamadık. Üstelik insanların hepsi çatışma saatinde nerede olduklarını kanıtladılar. O üçünün hala bölgede bir yerde saklandıklarını mı düşünüyorsun? Mümkün. Wentworth sitesinin bir mil çevresindeki bütün sokakları kapattık. Bir yandan çemberin dışında kalan bölgeyi ararken diğer yandan da giren çıkan her arabayı herkese arıyoruz. Aramayı aceleye getirmeden düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Raşit ile kadın 3 kilometre ötede bir depo kiralanmayı düşündüklerine göre bu depoyu bombayı saklamak için kullanmak istediklerini düşündüklerini varsayarsak aynı amaçla civarda bir başka daire daha kiralamış olmaları mantıklı görünüyor. Bu duyarlı bir operasyon efendim. Onun için de son derece dikkatli davranmak zorundayız. Eğer o üçü hala oralarda bir yerdeyse ve yerlerini belirlersek eve elimizde silahla giremeyiz. Bombayı patlatmaya kalkabilirler. Sen hala orada olduklarını sanıyor musun diye sorusunu yineledi Cage. İçimden geçeni mi soruyorsunuz? Çatışmadan sonra aceleyle kaçtılar. Araba değiştirdiler ve kayboldular. Bunlar profesyonel. Bütün bunları düşünmüş olmalılar. Kapıcının dediklerine bakılırsa Raşit yaklaşık 2 aydır DC'de, kadın da aynı süreden beri burada olabilir. Acil durumda kullanmak üzere güvenli bir ev, hatta evler ayarlamış olmaları gerekir. Demek yine başladığımız yerdeyiz, dedi Cage umutsuzca. Soruşturmayı hızlandırmanın bir yolu yok mu? Aradıklarımızın Arap olduğu haberini yaydık bile. Bana sorarsanız polislerin ve ajanlarımızın muhbirlerini yeniden ziyaret etmeleri iyi olur. Raşit ve Gorev'in fotoğraflarını göstersinler. Ciddi bir suçtan ötürü arandıklarını, silahlı ve çok tehlikeli olduklarını anlatsınlar. Daha fazla ayrıntıya girmek gerekmez. Cage, Washington bürosunun şefi George Canning'e döndü. Muhbirlerden dişe dokunur bir şey geldi mi? Gelmedi efendim. Biraz daha para dağıtsak ya da yararı olur mu? Ya da daha fazla baskı yapsak? Belki her ikisini de. Üzerlerine gidildiğinde bu adamlardan çoğu içine kapanır, dedi Canning. Hiçbir yere varamayız. Daha şimdiden dünyanın parasını dağıttık bile. Daha fazla dağıtmaya kalkarsak ülkedeki suçlular ile delillerin alayı DC'ye doluşup kapımıza dayanır, avuçlarını uzatır. Bütün soruşturma kontrolden çıkar, komediye dönüşür. Tamam. Yine de Tom'un dediklerini yapalım. Aramaya hız verelim. Adamların Raşit, Gorev ve kadının izini sürsünler. Koşullar ne olursa olsun kimse bu üçüne bulaşmaya kalkmasın. Bizim aradığımız ödül avcısı değil. Bilgi. Evet efendim. Cajun'dan Murphy'ye döndü. Binbaşı Kurs, Gorev ile karşılaştığında sözünü dinleteceği hissine kapılmış mı? Hayır efendim, öyle bir şey hissetmemiş. Aslında tam tersi. Yine de Gorev elinde imkan varken Kursk'u öldürmedi. Öyle. Bu en azından Gorev'in Kursk'a karşı saygı ya da bir başka his beslediğini gösteriyor. Eğer yine böyle bir duruma düşersek ya da Gorev'i bulursak Kursk'un onunla konuşabileceğini sanıyorum. Pek buna güvenmek tarafısı değilim efendim. Bana sorarsanız binbaşının şu anda morgda olmaması bir mucize. Kursk, Collins ve Morgan'ın ateş etmelerini neden önlediğini açıkladı mı? Gorev'in kendilerine bir zarar gelirse kenti mezarlığa döndürmekle tehdit ettiğini ve bu riski üstlenmek istemediğini söyledi. Ona inanıyor musun? Yoksa başka bir amacım mı vardı? Bana kalırsa şimdilik sözüne inanmak durumundayız. Ama eğer söyledikleri doğruysa o zaman Kursk'un doğru hareket ettiğini de teslim etmeliyiz. Gözünü ondan ayırma. Eğer şüpheli bir durum olursa ekipten ayrılmasını istiyorum. Başkan Kuzmin'in de canı cehenneme dedi Cage yüksek bir sesle. Efendim, göz önünde bulundurmamız gereken bir şey daha var. El-Kaide olup biteni öğrendiğinde operasyonun tehlikede olduğu hissine kapılabilir. Bu da işlerin hızlanmasına neden olabilir. Tabii bizim zararımıza. Belki de Ebu Haşim bu konunun istediği gibi sonuçlanmayacağı izlenimine kapılır. Kaybını en aza indirmek için Amerikalıların canı cehenneme deyip bombayı ateşleyebilir. Sözünü ettiğin dehşet verici ihtimalin farkındayım. Cage'in yüzünde alışılmadık bir korku vardı. Patronu 5 dakika sonra başkana rapor vermeden önce göreceğim. Her ikisinin de kızgın olduğunu söylememe gerek var mı? Onlara göre bu sonuç tam bir felaket. Elimizden geleni yaptık efendim. Hala da yapıyoruz dedi Murphy. Adamlarımdan çoğu hayat için burada, DC'de. Aileleri, arkadaşları, meslektaşları da burada. Düşmanın kapıya dayandığının, silahını ateşlemek üzere olduğunu farkındalar. İşin sonunda neler olduğunun da. Kuşatma altındaki bu kent cansız değil. Bu onların kendi hayatı. Onlara yakın olanların sevgi beslediklerinin hayatı. Cage ayağa kalktı. Cevabı soğuk bir baş sallamasıyla dinledi. Öyleyse herkes işinin başına. Bir gelişme olur olmaz bana haber verilmesini istiyorum. Ayrım sonu sayfa 319. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Fort Meade. Fort Meade. Chet Kilgore. Chetkilgore. Motrin. Motrin. Joe Romero. Joe Romero. Donaldson. Donaldson. Matthew Cage. Matthew Cage. Tom Murphy. Tom Murphy. George Kenning. Georgiancinning.